Teknolojinin şapkaları. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle güvenli ilişki için Banu Zeytinoğlu, Murat Lostar, teknolojinin tüm renklerini, siyah, beyaz, mavi, kırmızı şapkalarını konuşuyor.
Teknolojinin şapkalarından herkese güzel bir pazartesi, harika bir hafta dileğiyle merhaba.
Merhaba. Bu nasıl bir açılış oldu bu anı?
İçimden öyle geldi.
Ne güzelmiş, değişik oldu.
Böyle şey, güç gösterisi var içimde. Pozitif güç gösterisi, kadın gücü gösterisi, öyle bir şeyle yürüyorum bugün programın içinde.
Bilgilerinize sunuyorum. Geçen Cuma'yla mı ilgili?
Evet, biraz öyle. Çünkü evime falan gidemedim. Her yer tıklım tıkış. Kadınlar gününde Robocop görmekten dünüm yandı diyeyim. Anam ağladı diyecektim. Ayıp olur diye düşündüm ama çok yakışıyor burada öyle. Ve biz bugün sana karşı güçlüyüz. Çünkü şahane bir konuğumuz var.
Ne güzelmiş.
Sen de birçok şeyi bugün sorularımla duyacaksın diye düşünüyorum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum. Ezici güç olalım Murat Lostar'a karşı.
Büyük bir zevkle.
Konuğumuz Düşbaz Kitaplar yayın yönetmeni Cansu Canseven. Cansu benim ahbabım. Onun için Cansu diye devam edeceğim. O da Banu diye devam eder diye düşünüyorum. Hoş geldin Cansu'cum.
Merhaba Banu. Çok teşekkür ederim. Sizinle olmak çok güzel.
Yaşasın. Şimdi Murat Lostar da biraz biz ona ön bilgiyi verdik. Ama dinleyicilerimizin haberi olmadığı için onlara bilgi vermek istiyorum. Neden biz bugün Cansu Canseven'i programımızda ağırlıyoruz? Şöyle, çünkü geçenlerde benim de çok ilgimi çeken bir kitap yayınlandı, Tek Başına diye. Bu Tek Başına birçoğumuzun hoşuna gidebilecek bir kitap. Çünkü evden uzaktan çalışanlara ilgilendiren bir kitap. Ben etkilendim çünkü ben evde tek başıma evet çalışabiliyorum ama başka şeyler beni hep etraftan dürtüklediği için konsantre olmakta bir takım şeylere zorluk çekebiliyorum. Ve bu kitabın kapağını yapay zeka yaptırdılar. Ama sadece bildiğim kadarıyla o kitap değil, başka kitap da benim hiç suçum yok da zannedersem, değil
evet,
mi?
Evet, evet. Onda da suçum.
Bir bu süreci ve bununla ilgili yani daha doğrusu içeriklerle ilgili, düzenlemeyle ilgili başka neler planlıyorsunuz? Nasıl aklınıza geldi? Onu bir sorayım ve nasıl bu süreç gelişti?
Tabii, çok teşekkür ederim öncelikle. Şöyle, aklımızdaki görselleri bazen bulmakta çok zorlanıyoruz, takdir edersiniz ki. Bir kitap kapağı hayal ediyoruz ve onun içinde bir sürü öğenin bulunmasını istiyoruz ki bir okur o kitabı aldığında bizim hayal ettiklerimiz onun da kafasında tezahür edebilsin. Ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor ve doğru tasarımcıyla çalışmak da çok kolay olmuyor. Çünkü bizler brief veriyoruz, o brief gidiyor geliyor vesaire, bir sürü orada handikaplarla karşılaşabiliyoruz. Biz ilk olarak Düşbaz Kitaplar bağlamında benim hiç suçum yok ve tek başınayla bunu bir denedik. Önce tek başınayla başladık. Bir kafamızda ofis ortamı vardı hayal ettiğimiz ve bunu nasıl verip insanları o evden çalışmanın güzelliğini acaba daha cazip getirebiliriz o evden çalışmayı dedik. Ve böyle bir ofisi hayal ettirdik yapay zekaya. Biz ona bir brief verdik. tasarımcımızın yardımıyla tabii ona bir özet yazıyoruz ve diyoruz ki bize böyle bir ofis ortamı hayal et ve bize böyle bir görselle gel. Sonra gerçekten de müthiş bir görselle bize geldi yapay zeka. Kedisini bile unutmadı o ortamın. Tam bir böyle freelance, cozy, böyle rahat rahat evde çalışabilecek, işte sabahlığını alıp o masaya geçip kahvesiyle böyle yeni uyanmış ve e-postalarına bakmaya çalışan bir kadın hayali. Nedense kadın hayal ettim ama erkek de olabilir elbette. Pozitif ayrımcılık yapabiliriz değil mi Banu? Onda bir sorun yoktur
Tabii
diye
tabii.
düşünüyorum. Ve onun verdiği görselle bu sefer tasarımcımız çalışıyor ve üzerinde onu bir kapak tasarımına dönüştürüyoruz ve biz görselini kullanıyoruz. İlk olarak burada başladık bir yapay zeka kullanımına. Sonra aynısını benim hiç suçum yok da denedik. Çünkü orada da bir İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık ama aynı zamanda romantik bir atmosferini vermemiz gerekiyordu. Burada da biz yine yapay zekanın kapısını çalıp bir fotoğraf karesi istedik ondan. Bir aşk hikayesini bize yine bir fotoğrafla verebilmesini ve orada da o kadar güzel bir fotoğrafla bize döndü ki yapay zeka tasarımı tam da içinde bulunduğu romanın aşk hikayesine yakışır bir erkek ve kadını çizdi. Onları o İkinci Dünya Savaşı atmosferinin fakir, yıkılmış, yıkıntılar içerisindeki yalnız şehrine oturttu ve onların o aşk mücadelesinin aslında bu savaş atmosferinde nasıl bir mücadeleye, nasıl gerçekçi bir fiziksel ve ruhsal mücadeleye dönüştüğünü de aslında yine kapaktan verdi. Şimdi yeni bir kitabımız çıkacak Nisan ayında. Çak Palahniuk'un kitabı. Bu Dövüş Kulübü'nün yazarı, müthiş yazarlarımızdan. Onun Invention of Sound diye bir romanını biz Çığlık adıyla yayınlıyoruz. Orada da biz yapay zekayı kullandık. Çünkü müthiş bir seri katil kitabı ve içinde yapılan cinayetler akıl sır ermiyor gerçekten. Korkunç bir kitap yani güzel anlamında söylüyorum. Ve Çak'a gönderdik kitabın kapağını. Çak bayıldı. Yani o kadar güzel bir kapak oldu ki ben buna bayıldım. Hemen devam edin dedi ve gerçekten bizim yine sunduğumuz briefler üzerinden verdiğimiz nüveler üzerinden yapay zekanın ürettiği kapak çokça beğenildi. Hatta ben şey de söyleyebilirim. Sosyal medyada işte tek başarının kapağını kişisel hesabımdan paylaştığımda ya da Düşbaz kitapların hesabından paylaştığımda ya da benim suçum yoku kapağa herkes hayran oldu. Yani bir yandan da çok beğeniliyor. Hani insanların gördüğünde o farklı hissettiklerini ya da oradaki o bizim yapmak istediğimizi çok daha rahat yapabildiğimizi söyleyebilirim bu anlamda.
Peki, yani şimdi benim görevim burada, ben yapay zekayı hem seviyor bir taraftan hem de insan emeğine karşı bir risk olarak gördüğüm için de biraz, yani bayağı bir gıcık oluyorum. Ama programı yapa yapa sevmeye başladım çünkü hayatımı kolaylaştırıyor. Şimdi birincisi asistan olarak kullanma fikri beni yerleşti. Çok güzel. Evet, burada doğru brief'i verdiğin zaman istediğin şeyi buluyorsun. Peki ben burada otursam desem ki içinde müthiş hiç olmamış bir aşk hikayesi olan İkinci Dünya Savaşı'nda işte Berlin'de geçen ama ucu işte Polonya'ya uzanan bana bir kitap yazar mısın? 251,5 sayfa. Bu da yazdı. Ben de bunu buyurun benim eserim diye getirdim. Şimdi oralara girelim mi biraz?
Girelim. Zaten benim de korktuğum ve aslında sizin gibi böyle biraz mesafeli durmak istediğim noktalar biraz o taraflar. Bunun çeviri meselesi, üretim meselesi, onların etik meselesi, telif meselesi ve vesaire. O taraflar böyle daha şeyli, buğulu ve bizim için biraz korkutucu.
Aslında net bir şey yok şu anda. Fakat kendi endişelerimizden konuşarak birazcık bu işe şey yapabiliriz. Nasıl diyeyim? Beyin fırtınası yapabiliriz bu programımızda. Bilmiyorum sen ne diyorsun Muratçığım? Sesini özledim.
Erkekler susturulamaz. Negatif ayrımcılığı herhangi bir cinsiyet için kabul etmiyorum. Cinsiyet bağımsız kabul etmiyorum. Ben araya girip minicik bir hikaye anlatacağım. Sizi dinlemenin şöyle bir faydası oldu Banu. Bir insan anılarına dalıyor bir taraftan sizi dinlerken. Aklıma çok ilginç bir örnek geldi. Dinleyicilerimizin bir kısmı henüz daha doğmamıştı ama hani bizim yaşımız içinde son derece şeylerden bir tanesi. 80'lerin sonu 1990'ların başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok yakın bir aile dostumuz, neredeyse teyzem diyeceğim. Bir gün geldi. Ya bir derdini anlatıyor, annemle konuşuyor. Kış ayı çilek yayınları şeyi kurulacak. Bunun için bir çilek logosuna, çilek şekline, yani bir çilek grafiğine ihtiyaç var. Ve bunu bir türlü başaramıyorlar. Şundan başaramıyorlar. Grafikerlere bu konudaki işte tasarımcılar yolluyorlar. Onlar kötü kötü çilekler çiziyor. Çilek öyle olmaz ki diye konuşuyorlar. Ve hani şu anda bunu söylemek çok garip biliyorum. Çünkü internete aç çilek yaz, 8 milyon tane çilek fotoğrafıyla karşı karşıya geliriz. Ya da hiçbir şey olmasa git manava, yani artık 12 ay çilek var. Ya da işte yapay zekaya git bana şöyle bir çilek istiyorum de sana çak diye çizsin. Ve orada çok ilginç, benim daha işte üniversitedeki liseden bir sınıf arkadaşım, güzel sanatlarda okuyan bir sınıf arkadaşımdan rica ettik bir çilek çizsene dedi. O da bir çilek çizdi ve çok beğendi, ne kadar güzel çilek çizdi diye. Hani problemin bugün için ne kadar absürt olduğunu, işte bir taraftan bilgisayar ve internet teknolojisinin, bir taraftan iyisiyle kötüsüyle gıda teknolojisinin bize 12 ay çilek vererek bunu ne kadar anlamsız hale getirdiğini paylaşmak istedim bu an.
Çok haklısın ama sen öbür taraftan bakarken ben de diğer taraftan bakıyorum. Şimdi bu grafikerlerin işi ne olacak? Onlar da mı acaba orada diyecekler ki bana bir tane çilek resmi çiziver deyip senin önüne koyacak. Ama bu arada işte yayıncı diyecek ki ben niye grafikere gideyim? Bir kere doğru soru sormayı zaten bilebiliriz. Hani öyle bir kıvrımımız var Allah'a şükür, ya da eğitimimiz. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Hani orada haklısın, ben de yapıyorum, biz de yapıyoruz. Ama ben hep burada iş gücünü, yani istihdam, beni galiba AI ile ilgili en çok sorun yarattığım iki şey yaratıcılık ve istihdam. Ama burada Cansu'ya bir takım sorularım da olacak. Mesela başka alanlarda kullanıyor musunuz? Ne bileyim ben yazar keşfinde, ondan sonra editoryal bakımda, metin düzeltmede falan kullanıyor musunuz?
Yani ben şu an yayın anlamında aslında kullanmıyoruz. Henüz öyle bir sistem geliştirmedik ama mesela şeyi girebilirim bu bağlamda, tam da yeri olabilir. Çevirmenlerimizin kullandığını fark ediyoruz. Çünkü ve hani bunu gizli gizli kullanıyorlar henüz.
Tabii.
Yani bize gelen çevirilerin bazı paragraflarını direkt işte Google Translate'den ya da farklı programlardan yaptırıp bize kopyaladıklarını görüyoruz. Çünkü bazı böyle hani takır tukur yerler oluyor. Ya bir bakalım diyor editör orada ya da işte biz. Ve orada anlaşılıyor ki bu makine çevirisi. Burada sizin tam olarak dediğiniz o sorular kafamızda beliriyor. Yani biz o metnin ne kadarının bir çevirmene ait olduğunu ne zaman tam olarak anlayabileceğiz? Ve hani bunu bilmemiz şu an çok zor. Çünkü makine çevirisine yaptırtıp üzerinde çalışıyor ve bize teslim ediyor da olabilir pekala. Bunu da bilmiyoruz mesela. Hani biz sonuçta onun verdiği metne güvenmek ve aramızdaki çevirmen ve yayın evi sözleşmesindeki o akide uymak zorundayız bir noktada. Ama işte burada birazcık editörlük devreye giriyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, Nazlı Berivanak. Onun da adını anmak isterim burada. O bu yapay zeka gelişmeleriyle ilgili olarak hep şey der, aslında editörlerin çağı geliyor artık. Çünkü tam olarak post editing kavramı ile birlikte pek çok şeydi. Biz yapay zeka bir şeyleri yaptıracağız, metin yazdıracağız, çeviri yaptıracağız, tasarım yaptıracağız ama editörlük kısmında, post editing kısmında editörler devreye girip onları daha eli yüzü düzgün metinlere, tasarımlara dönüştürecekler. Burada birazcık teknolojiyle barışık olmak ve yapay zekaya hani karşı durmamak gerekiyor. Çünkü orada ve tehlike desek de orada, bir gerçek desek de orada, şans desek de orada. Tam mesela bu anlamda bir sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay'dan bahsetmek isterim. Bager'in bir Deniz Yılmaz diye şair üretti Bager ve bu robot şair ve bu robot şiir yazıyor şu an. Ve gerçekten eli var ve eliyle şiir yazabilen bir robot icat etti Bager. Ve bunun belki ileride başka versiyonları olacak ve biz belki yapay zekanın bir kitabını okuyacağız. Ya da şu an aynı zamanda işte üniversitelerde çeşitli üniversitelerin çeviri bilim programlarında yapay zeka ve çeviri konusunda pek çok projeler yapılıyor. Destekleniyor da bunlar TÜBİTAK tarafından ya da diğer bilimsel araştırma merkezleri tarafından. Bunun bir örneği Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılıyor şu an. Profesör Mehmet Şahin'in önderliğinde ve Nihal Yenibalı bizim çok sevdiğimiz, çok kıymetli çevirmenlerimizden, edebiyatın en iyi çevirmenlerinden birisi. Ve kendisinin tüm çeviri korpusu, bir çeviri metinleri bir korpusa yerleştirildi, bir programa yerleştirildi. Ve dendi ki bu Nihal Yenibalı üslubu. Makineye bu benim. Ve şimdi makineden isteniyor ki sen bütün bu korpusu alıp bize başka bir metni Nihal Yenibalı çevirisi olarak ver. Ve şu an bunu çalışıyor bu projede ve bakalım sonuçlar ne olacak? Bu makine ne kadar Nihal Yenibalı olacak ve bize onun üslubunu verebilecek? Verirse yandık. Çok üzücü. Yani Nihal Hanım'ın gerçekten ben çok üzülüyorum. Hani rahmetle anıyorum kendisini, çok seviyordum. Ama bir yandan böyle bir gerçek var. Yani böyle bir durum olursa da telif meselesi ne olacak? Bunun etik kısmı ne olacak? Haklar ne olacak? Haliyle bütün bunlar hala tartışma konusu. Hem bence yeni dünyada tartışmamız gereken bir konu. Hem de akademik bağlamda da çok tartışılıyor.
Aslında çok yönlü sorular var. Yani belki de İşte çevirmen mesleği yok olacak ama onun yerine beni bu konuda ikna ettiler. Evet, madem öyle her şey ileriye doğru gidiyor, onun yerine başka bir meslek gelecek. Eskiden at nalı çakan vardı, şimdi tekerlek tamircisi var. Lostar, sen bana bunu söyledin, ben orada kaldım, onunla bütün dünyayı kurtarıyorum AI ilişkisi.
Ama öyle. Bu arada ben Cansu'ya da bir kötü haber vermek istiyorum. Cansu şu anda kendini daha böyle kenara koyuyor. Diyor ki çevirini bir süre sonra yapay zeka yapabilir ama editörlük işini yapamaz diyor. Yok yani, o da 2 ay sonra olur.
Tabii yok. İnanın hiç öyle bir şeyim yok gerçekten. Yani hani bu arada ben de çeviri bilim öğrencisiyim bir yandan da ve alanımızın yok olmasından o kadar korkuyoruz ki, çünkü çeviri bilim fen edebiyatın bir parçasıydı. Muhtemelen artık mühendisliğin bir alt dalına falan gireceğiz yakında. Yani ya da iletişimin, bilmiyorum hani ne olacak. Çünkü başka tartışmalar var ve hani yavaş yavaş hepsinin evrileceği bir dönemdeydi. İşte çevirmenlik post editörlüğe gidecek. Sonrası ne olacak? Bakacağız.
Bu arada bir hani müzik arası vermeden önce Banu'cum, bir hani benim için hani ideal çeviri ötesi uyarlama kimdir dersen, bir rahmetli Halit Kıvanç'tan da bahsetmek istiyorum. Biz Halit Kıvanç'ı daha çok tabii spikerliğiyle biliyoruz ama benim çocukken hala bile buldukça hemen bir oturur biraz okurum. Asterix çizgi filmini çok severim Banu. Ve Asterix Türkçe'ye 2 kere çevrildi. Yani yeni çevirilerinde o Asterix okuyanlar bilirler, bir tane bir önemli bir içecek vardır. O böyle insana acayip böyle bir güç verir. Onun adı iksir. Sihirli iksir olarak çevrildi. Ondan sonra ve oradaki o büyük insan, ona sen çocukken o iksirin düştü. O yüzden sana vermiyoruz dedikleri büyük tipte İngiliz dışındaki çevirisinden adı hemen hemen hiç değişmeden Obelix olarak Türkçe'ye geçti. Ama 1970'lerdeki, 80'lerdeki Halit Kıvanç çevirisinde o iksirin adı Deve Gücü Tazı Hızı Şerbeti'ydi. o büyük kişinin adı da, yani o güçlü kişinin adı da Obelix değil, Hop Dedix olarak çevrilmiş.
Evet.
Şimdi hani yani olay da değişiyor, konu da değişiyor. Yapay zeka bunları da yaptırmak istersek yaptırır mıyız? Tabii çok çok iyi kullanarak bir noktada belki bir şeyleri yaptırmak mümkün ama Halit Kıvanç gibi böyle yaratıcı, sadece olayı çiviyle bırakmayıp böyle uyarlayan ve dolayısıyla benim çocukluk dönemimde onu okuduğumda oradaki kelimelerin anlamıyla da deyim yerindeyse uçmamı sağlayan değerler çok özel.
Aslında yüreğimize böyle birazcık serinletti. Çünkü ruhu olmadığı için başka bir zeka, başka bir kıvrım, başka bir yaratıcılık bekliyor bu tür durumlar. Neyse, ben kafam başka bir yere gitti. Onu toparlamak için müzik arası rica ediyorum sizden. Tabii ki Gloria Gaynor, First Be a Woman. Evet, Gloria Gaynor'dan First Be a Woman'ı dinledik. Ne demek istediğimizi anlatabildik herhalde. Bir taraftan. Konuğumuz var, şahane konuğumuz. Çok seviyorum ben kendisine. Düşbaz Kitaplar Yayın Yönetmeni Cansu Canseven. Yapay zekayı konuşuyoruz. Çünkü onlar kitap kapaklarını öyle tasarladılar. İsteyen Spotify'dan veya da işte Açık Radyo'dan dinlesin programımızın başını. Şöyle, şimdi endişelerimizi konuştuk. Mesela peki yayın dünyasını genel olarak bu konuda ne yapıyor? Biraz bize dedikodu ver. Ya isim vermene gerek yok ama genel olarak kimler işte bir yayın evi şöyle yapıyor falan gibi dedikodu verirsen çok seviniriz.
Yani isim olarak da belki bahsedebilirim çünkü kendileri bunu ifşa ederek ve söylediler ve
Tamam.
hani herhangi bir şey de görmediler. Bir tanesi Dedalus kitapta bir açıklama yaptı ve listelerindeki 9 kitap sanırım ya da hani belki sayıda artış eksilme olabilir. Kitapların bazılarında makine çevirisi kullandıklarını ifade ettiler ve buna dair bir açıklama sundular. Onun yanında Agora kitaplığından Osman Akınay, yayın evinin aynı zamanda sahibi, bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz yıl sanırım. Fransızca çevirmen bulmakta çok zorlandım. Uzun bir süre bu kitabın çevirisi için kimseyi bulamadık. En sonunda oturdum Google Translate'ten. Ben çevirdim. İngilizcesini çevirdik. İngilizcesinden de ben Türkçeleştirdim ve bunu yayınladım diye duyurdu. Ve bir anda yayın dünyası bu iki yayın evi açıklamasına da çok karşı çıktılar. Üzerine eleştiriler yapıldı, tartışmalar yapıldı. Hani Dedalus için üzücü bir baskı gerçekleştirildi. Osman Bey de epey eleştirildi. Nasıl çevirmen bulamazsınız, nasıl böyle bir şey yaparsınız diye. Ya insanların bu anlamdaki bu tutumları belki hani kabul edilebilir. Yani sonuçta çok yeni bir alan. Hepimiz tepkiler göstermekte haklı olabiliriz ama birazcık temkinli durmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani bu anlamda yapılacak engel olamayacağız ve bize gelen çevirilerin biraz önce bahsettiğim gibi makine çevirisi olup olmadığını bile bilemeyeceğiz belki de. Çünkü o derece iyi çalışmalarla gelecek belki bize yazarlar. Ya da ilerleyen zamanlarda çok iyi bir yerli yazar bulduk diyeceğiz. Ama belki de yapay zekanın bir üretimiyle biz karşı karşıya kalacağız. Bunların hiçbirini henüz kestiremiyoruz. Haliyle ben Dedalus'un ve Osman Bey'in Agora kitaplığından Osman Bey'in bu açıklamalarını cesurca buluyorum. Sonuçta dürüstçe ve cesurca bir yandan da gerçekten bununla yararlandıklarını bize söylüyorlar. Başka böyle açıklamalar yapan yok ama mesela çeviri bilim bölümlerinde yine bildiğim kadarıyla hocalar da artık öğrencilerine makine çevirisi yaptırtıp onun üzerinden çalışmalarını yapmalarına izin veriyorlar. Çünkü orada da notlandırma sistemi açısından böyle bir kolaylık sağlanıyor. Yani çok fazla henüz
Peki
başındayım.
bir şey soracağım. Yani çok tepki aldı dedin. Ne tepki aldı?
Yani
Vay
şöyle,
sen
sen o
pardon.
kadar kötü bir yayıncısın ki hani insanlara öyle tepkiler verirler. O kadar kötü bir yayıncısın ki bir çevirmen bulamadın ya da paradan kıstın. Çevirmene para vermiyorsun. Yapay zekaya, makine çevirisine para veriyorsun gibi tepkiler. Çünkü hani işte bunu belki nasıl söyleyebilirim? Yayın dünyasında sonuçta çok daha kalburüstü yayıncılık yapan yerler var. Çok daha iyi bildiğimiz önemli yayın evlerinden böyle açıklamalar gelmiyor. Daha hani birazcık daha küçük ölçekli ya da orta ölçekli
Anladım.
bu açıklamalar geldiğinde onlar biraz daha belki sert eleştiriliyorlar. Bu anlamda bir eleştiri geldi. Yoksa kimse de oturup o çevirileri İngilizcesiyle ya da orijinal diliyle karşılaştırıp kalitesine dair bir eleştiri sunmadı. Ben bunu beklerdim. Denmeliydi ki ya kardeşim yapay zeka yaptırmışsın ama çok kötü bir çeviri denmedi mesela. Belki de müthiş bir çeviri. Bunu aslında yapmamız gerekiyor. Bence işin bu kısmıyla daha ilgilenmemiz lazım.
Evet, ama yapay zeka inan ki metinlerde kötü bir çeviri doğru adresten yaptırırsan yapmıyor. Sadece senin normalde kullanmayacağın kelimeleri kullanabiliyor. Keza metinlerde de öyle. Ben bazen bazı metinlerde öneri, yapay zeka öneri almak için çok şey. Yani ben kendi ruhumu ele geçirmesini istemiyorum bir yapay bir şeyin. Ama ben ondan fikir alabiliyorum. Çok sık kullandığımız yani bir kelime yerine ne kullanabilirim de etkili olabilir diye soruyorum yani. O işte o asistan tarafına giriyor. Galiba Loster değil mi? Yani bütünüyle sen zaten öyle bizim bunu kabul etmemiz ve buralarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini kendi sektörlerimizde doğru hareket nasıl olacak onu belirlememiz gerekiyor. Sizin işiniz çok zor Cansucuğum. Çünkü çok yönlü. Bence buradaki en büyük şey anlamında risk. Evet ben bunu işte yapay zekaya şiir yazdırdım, robotum var diye ortaya çıkmak değil ama evet oturdum ben bunu yazdım diye önüne koyduklarında o yalanın bilmeden parçası olmak.
Evet.
Bence yazar anlamında çok büyük risk. Süremiz doluyor. Son bir söylemek istediğim bir şey varsa, Lostarcığım senin de varsa ama ben Cansu'ya söz veriyorum.
Yani ben bu anlamda zamanında matbaaya karşı çıkanlar gibi karşı çıkmak istemiyorum gerçekten. Hani kucaklayıcı olmamız gerekiyor. Yapay zeka burada bir gerçek olarak var ve biz onun etinden, sütünden yararlanıp daha iyi eserleri, daha güzel bir şekilde nasıl ulaştırabileceğiz bunun peşine düşüp yayın dünyası bu anlamda birleşmeliyiz diye düşünüyorum. Birbirimizi kötülemek ya da eleştirmek yerine bu yapay zekayı nasıl kullanıp daha iyi, daha çabuk üretimler yapabilirizin peşine düşelimin derdindeyim. Umarım başarırız.
Ben de 30 saniye
Dostum.
şunu söyleyeyim Banucuğum. Bu tarz teknolojilere İngilizce'de disruptive teknolojiler deniyor ya da Türkçe'ye çevirirsek yıkıcı, bozucu teknolojiler deniyor. Neden yıkıcı, bozucu? Çünkü statikoyu, mevcut yapıyı bozuyor, dönüştürüyor, değiştiriyor. Yayıncılığı da, sanatı da birçok şeyi değiştiriyor ve değiştirmeye de devam edecek. Bunun önünde durmaya çalışmak, geçici süreler belki işte kendi verimli hayatının sonuna yaklaşan kişiler için anlamlı olabilir. Ama aslında burada önünde duramayacağımızı farkına vardığımız teknolojilerdeki yapay zeka böyle duruyor şu an için. Dönüp biz nasıl esnek bir şekilde kendimizi dönüştürüp bundan daha farklı şeyler yaratabiliriz demek gerekiyor. Burada herkesin kendisine şu soruyu sorması gerekiyor. Cansu'nun da öyle. Yani yayıncılık nasıl değişecek? Çünkü yayıncılığın değişeceğine eminim. Ama nasıl değişeceğini ben bilemem. Zaten benim bilmem en zor. İçinden olan kişi Cansu'nun biliyor ve değişiyor olması lazım. Yayıncılık mantığı değişecek belki tümüyle. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben çok heyecanlanıyorum.
Cansu demek ki bu iyi çalış dersini seni tekrar konuk alacağız. Bu konudaki
Tamam.
sorularımızı soracağız. Çok
Tamam.
teşekkür ederiz. Konuğumuz Düşbaz Kitaplar Yayın Yönetmeni Cansu Canseven'de yapay zeka ile yayıncılık ilişkilerini konuştuk. Demek ki sektör anlamında da konuşmaya devam edeceğiz bundan böyle. Haftaya görüşünceye dek, buluşuncaya dek ne yapmıyorduk? Hoşça kalmıyorduk, hoş kalıyorduk. Bay bay.
İyi haftalar.
Selam, sağ olun.